TR724 YouTube kanalındasınız. Yavuz Altun'un yazdığı Toplama Kampları Nasıl İcat Edildi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. BBC'nin 2019'da yayınladığı Years and Years isimli dizi, popülist politikacıların dünyada gücü tamamen ele geçirdiği bir yakın geleceği hayal ediyor. Bir çeşit distopya. Manchester şehrinde yaşayan Lyons ailesi etrafında önümüzdeki 15 senede dünyanın ve İngiltere'nin nasıl bir kaosa sürüklendiğini seyrediyoruz. Önce ABD'de Donald Trump ikinci kez seçiliyor, ardından Çin'e nükleer bomba atıyor. Bu hamle Çin'in agresif ve yayılmacı politikalarını durdurmaya yarıyor fakat dünya çapında bir bankacılık krizini tetikliyor. Öte yandan iklim krizi Avrupa'ya göçü artırıyor. Yeni teknolojiler daha fazla gözetleme ve baskı araçlarına dönüşüyor. Bütün bunlar olurken Vivian LeRoux isimli bir kadın politikacının iktidar basamaklarına tek tek çıkışına şahitlik ediyoruz. Tipik bir popülist lider olarak Roux, öfkeli kalabalıkları kolayca yanına çekiyor. Topluma korku pompalayarak oylarını artırıyor. Kendi medyasını kurup bir çeşit star kültü yaratıyor. Nihayet iktidara geldiğinde ise tek yaptığı şey sorun çıkaran herkesi susturmak oluyor. Problemleri çözmek yerine problemleri dile getirenleri yok ediyor. İşine gelmeyen her yoruma yalan haber diyor. Kendisini eleştirenleri ve politik rakiplerini gözaltına aldırıyor. Dizinin en can alıcı sahnelerinden birinde Vivian LeRoux, ülkesinin önde gelen müteahhit ve finansörleriyle bir araya geliyor. Maksadı, ülkedeki çoğunluğu göçmenlerden oluşan, nüfus fazlasını yerleştireceği yeni alanların inşası ve yönetimi için fikir alışverişi yapmak. Asistanı sunum esnasında kamp kelimesini kullanınca Roux araya girmek zorunda hissediyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana toplama kamplarının ne olduğunu az çok herkes biliyor. Nazilerin 1930'ların ikinci yarısında başlayarak inşa ettiği ve başta Yahudiler olmak üzere toplumda görmek istemediklerini kapattığı kampların nasıl ölüm fabrikalarına dönüştüğü aşikar. Aynı şekilde Sovyetlerin inşa ettirdiği gulaklarda muhaliflerin sadece terbiye edilmedikleri, o kamplara bizatihi ölsünler diye gönderildikleri herkesin malumu. 1940'ların Türkiye'sinde varlık vergisi çıkarıldıktan sonra ödemeyen azınlıkların Erzurum Aşkale'deki çalışma kamplarına gönderildiklerini de bilen biliyor. Peki ya Ermeni tehciri sırasında Suriye'deki toplama kampını? Roux, toplama kampı kavramının bu negatif anlamından soyutlanması gerektiğini söylüyor. İngiliz icadı dediği ilk toplama kamplarının 1900'lerin başında Boer Savaşları'na uzandığını hatırlatıyor. Boer Savaşları, Güney Afrika'da İngiliz kolonicilerle onlardan önce oraya yerleşen Hollandalı koloniciler arasındaki çatışmalara verilen isim. Bölgede değerli elmasların varlığı ortaya çıkınca Boerler, Hollandaca çiftçi anlamına geliyor, eski topraklarını İngilizlerden almak için savaşmaya karar vermişler. Bunun üzerine İngilizler hakimiyeti korumak için bir yandan Boer gerillalarıyla çatışırken diğer yandan onların ailelerini ve sivilleri toplama kamplarına göndermiş. Çok sayıda insanı kapalı ve bakımsız bir kampüse topladığınızda her zaman olan şey olmuş. Salgın hastalıklar sebebiyle on binlerce insan hayatını kaybetmiş. Vivian LeRoux için bu durum doğal seleksiyon denilen bir yöntem ve kamplarda ortaya çıkan hastalıklar nüfusun kendi kendini kontrol ettiğini gösteriyor. Bunları anlattıktan sonra şu soruları soruyor Roux. Daha önce hiç bu kampları duymuş muydunuz? Bir yerde okudunuz mu? Toplumumuz bu olayı hatırlıyor mu? Ardından kendisi cevap veriyor. Bu olayı unuttuk. Çünkü işe yaradı. Aslında o dönem Emily Hobhouse isimli bir İngiliz kadın siyasetçi kampları avam kamerasının gündemine taşıyor. Onun müdahalesine kadar 28 bin beyaz, 20 bin siyah Güney Afrikalının hayatını kaybettiği söyleniyor. İngiltere bu pratiği daha sonra kendi topraklarına da taşıdı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ayrılıkçı oldukları iddiasıyla pek çok İrlandalı kamplarda toplanmıştı. Biraz da bu sebeple Naziler meşhur çalışma kamplarını inşa ettiğinde Avrupalılar pek şaşırmamış olabilir. Tarihçiler bu kamplara ilk topluluklar yollanırken, yani en başından beri bir soykırım planının olup olmadığını çokça sorgulamışlar. Olayların gelişiminden anlaşılıyor ki, İkinci Dünya Savaşı başlayıp işler iyice kızışınca, Naziler bilhassa yeni işgal ettikleri Doğu Avrupa topraklarındaki kamplarda nihai çözüm adını verdikleri Yahudileri toplu halde katletme politikasını uygulamaya sokmuşlar. Burası önemli çünkü toplama kampı pratiğinin en başından itibaren bir soykırım politikası olduğunu ispat etmek hukuken pek mümkün değil. Ancak tarihsel olarak bu pratiğin her zaman bir çeşit soykırıma dönüştüğünü görmek gerekiyor. 1941'de Almanya'nın İngiltere'yi işgale kalkışacağı korkusuyla Başbakan Winston Churchill'in de ülkesindeki başta Almanlar olmak üzere yabancıları ve göçmenleri toplama kamplarına gönderdiği biliniyor. Bütün bu kamp sisteminin ortak bir amacı var. Cari hukuku aşmak. İngiliz parlamentosu 1679'da Habeas Corpus adı verilen bir yasa çıkarıyor. Buna göre insanların hukuksuz yere hapsedilmelerinin önlenmesi için mahkeme kararı olmaksızın kimsenin zindana atılamayacağı kanunlaştırılıyor. Bu sebeple İngilizlerin toplama kamplarına karşı siyasetçiler arasında bir takım homurdanmalar olsa da dizi karakteri Vivienne Rook'un dediği gibi işe yaradığı sürece kabulleniliyor. Olağanüstü dönemlerde işletilen bu toplama kampı pratiği, bireylerin bütün hukuki haklarını elinden almak ve iktidarı rahatsız edenlerin mahkeme sürecinden geçirilmeksizin gözden kaybolmalarını sağlamak. Bu arada ölebilirler mi? Evet, ölebilirler. Bir rivayete göre Sovyetler Birliği'nde 1930 ile 1956 arasında 1.6 milyon muhalif çalışma kamplarına gönderildi ve bunların %8'den fazlası hayatını kaybetti. Koronavirüsten beter. Bütün bunlar tarihte kaldı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. İşte Çin, bütün dünyanın gözü önünde milyonlarca Uygur'u toplama kamplarına hapsetti. Son araştırmalar, Şincan bölgesinde 380 civarında kamp inşa edildiğini söylüyor. Milyonlarca Uygur'un yaşadığı yerlerden bir anda kaybolduğu iddia ediliyor. Daha önce bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının tutulduğu getrolar ve toplama kamplarının Nazi dönemindekilere benzediğini söylemişti. Papa Francis de 2017'de yaptığı bir konuşmada Avrupa'daki bazı mülteci kamplarının toplama kampı gibi olduğunu dile getirdi. Birçok göçmen hakları aktivisti de bu kampların temel insan haklarına uygun olmadığını, mültecilerin birçok hukuki haktan mahrum bırakıldığını savunuyor. Türkiye'de yaşayıp bu yazıyı okuyanlar kendi topraklarında da toplama kamplarının var olduğunu bilemeyebilirler. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra uygulamaya konan OHAL yasaları, siyasi tutuklular için insan haklarını teminat altına alan yasaların uygulanmayacağının ilanı oldu. O günden bu yana muhalifler çeşitli terör soruşturmaları bahanesiyle kapatıldı. Cezaevlerinin işleyen bir sistemi olduğundan mahkemelerin varlığından dem vurabilirsiniz. Ama o günden bu yana talimatla verilen mahkeme kararlarının birçok örneğine şahit olduk. Cezaevlerinde kapasitenin çok üstünde mahkumun daracık alanlara sıkıştırıldığını, en basit sağlık hizmetlerine ulaşımın bilerek geciktirildiğini gördük. Türkiye toplumda istenmeyenleri toplama kamplarına göndermedi ama bir anlamda hapishaneleri onlar için birer toplama kampına dönüştürdü. Farklı görüşlerden avukatlar, barolar, insan hakları örgütleri yıllardır hapishane şartlarının insan öğüten makinelere dönüştüğünü haykırdı. Herhangi bir adım atılmadı. Koronavirüs salgınıyla birlikte infaz süresinin ertelenmesi bahsi gündeme geldiğinde siyasi mahkumlar hariç tutuldu. O yasa açık şekilde toplama kampı uygulamasıydı. Vivian Rook'un dediği gibi, bırakalım hastalık onları yiyip bitirsin taktiğiydi. Bu çıkarımı ben yapmıyorum. Gözaltında işkenceyle hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu ve ilaçları verilmediği için vefat eden Halime Gülsu'yla ilgili soruşturma açmayan, sorumluları cezalandırmayan adalet sistemi hal diliyle bağırıyor. KHK'lı polis memuru Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüyle birlikte ortaya çıkan fotoğraflarda görülen koğuş, adalet mekanizmasının iyi işlediği bir ülkenin hapishanesine benzemiyor. Burası olsa olsa bir gulag olabilir. Hali hazırda sivil ölüme mahkum edilen milyonlarca insan ve toplumdan tecrit edilen on binlerce mahkum, iktidarın bilinçli umursamazlığı ve insan hakları ihlalleriyle birlikte yaşama haklarından mahrum ediliyorlar. Dizide Vivian Rook'un kamu kayıtlarını kaçırarak inşa ettirdiği toplama kampları, birkaç aktivistin mücadelesiyle kamuoyuna gösteriliyor ve istibdattan çıkışın yolu açılıyor böylece. Vatandaşlar protestolarla tepkisini ortaya koyuyor, bu işe bulaşanlar itirafçı oluyor, hükümet istifa ediyor. Türkiye'de ise pek bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum, diyor Yavuz Altun, TR724'deki köşesinde.